Ayrım 30, sayfa 401. Sabah erkenden kaldırıyor beni Zişan. Meditasyon yapıyoruz. Şunu daha sonra yapsak olmuyor mu diye homurdanıyorum. Güneş doğarken edilen dua, yapılan meditasyon en makbulü diyor. Başka günlerin aksine şikayet etmiyorum. Bağdaş kurup karşılıklı oturuyoruz. Işıl ışıl gülümsüyor. Bunca enerjiyi nereden buluyor merak ediyorum. Zihnini boşalt diyor her zamanki gibi. Hava kirliliği şehirler için iyi değil. Beyin kirliliği de insanlar için. 10 dakika boyunca sessizce oturuyoruz. Bana geçen ay öğrettiği bir egzersiz bu. Hiçbir şey düşünmemem gerekiyor ama katiyen başaramıyorum. Zihnim derhal başlıyor fokurdamaya. Çok geçmeden cadı kazanına dönüyor beynim. Esrarengiz ziyaretçimin kim olduğunu merak ediyorum mesela. Olası adayları kafamdan geçiriyorum. Tarık amca, Hatip, eski dostum Arşat. Hiçbirini görmek gelmiyor içimden. Buralara düşmüş olmamdan sorumlu tutuyorum hepsini. Onlar özgür, hayatın tadını çıkarıyorlar. Bense burada cayır cayır yanıyorum. Böylece meditasyon fos diyor. Hep aynı şey oluyor. Ama zişan bozulmuş görünmüyor. İskender başkalarını sitemle, kinle düşündüğünde içindeki bütün enerji onlara gider. Sana bir hiçbir şey kalmaz. Zişan'ın dünyasında insanları, olayları ve mekanları birbirine bağlayan görünmez ağ sistemleri var. Bunlar aracılığıyla birbirimize habire bir şeyler gönderiyoruz. Çatlak bir bilim kurgu filminde yaşıyor mübarek sanki. İnsan yüreği soba gibi. Sıcaklık üretiyor, enerji yayıyoruz ama başkalarını suçlayınca, onları karalayınca, dedikodu yapıp kem konuşunca enerji kaybolur, yüreğimiz soğur. Zişan diyor ki, her zaman kendi içine bakmak en emin yol. Başkalarıyla uğraşmayı bırak. Her gazap, her kahır ağır bir çanta. Niye taşıyasın? At onları. Sıcak hava balonu gibi hayat. Yukarı mı gitmek istersin, aşağı mı? Hiddeti, intikamı, rekabeti bırak. Torbalardan kurtul. Zişan diyor ki, evren yuvarlak. Çemberde iki yay var. Biri yükselen, biri alçalan. Her insan durmadan hareket halinde. Bazısı iner, bazısı çıkar. Yükselmek istiyorsan en çok kendini eleştir. Kendi hatalarını görmeyen asla iyileşemez. Zişan hücreme geldiğinden beri kaç kez içimden suratını yumruklamak ya da çenesini kapatmasını söylemek geldi. Tuhaftır, yapamıyorum. Bu adama tahammül eşiğim yüksek. Onunla bitmeyen zırvalarını dinliyorum sürekli. Bazen eğleniyor, bazen neredeyse ikna oluyorum. Ziyaretçin gelince söz ver Zişan'a, keçini kaçırmayacaksın. Gülüyorum. Keçileri. Evet evet, kimseye kin gütmek yok, kendine acımak yok. Sen şu anda inşaat halinde bir sırça saraysın, unutma. Nasıl binalar yapılırken tabelalar koyuyoruz, etrafa verdiğimiz geçici rahatsızlıktan dolayı özür dileriz diye, yüreğini inşa ediyorsun sen de. Kafamı karıştırıyor bu adam. Bir solukta bana hem sıcak hava balonu, hem amele, hem soba demeyi başardı ya, bravo. Yine de itiraz ediyorum. Ben saray maray değilim. Senden farklı olarak ben bir suç işledim. Korkunç bir suç. Gözlerini kapatıyor Zişan. Babamın astım ataklarını hatırlatan uzun, hırıltılı bir nefes alıyor. Tekrar bana baktığında ağladığını görüyorum. İnanamıyorum bu tipe. Kim bir başkasının acısını ağlar ki? Bu dünyada çok insan düşer diyor. Ama çok azı ta en dibe iner. Alçalan yayın dibinde. Biliyor musun ne var? Hayır. Cehennem diyor. Sen oraya gittin. Ah, ruhun alev alev. Ama öyle olmalı zaten. Çünkü korkunç bir şey yaptın. Yanmalısın. Sonra yukarı çıkmaya başlarsın. Yükseliş yayı. Onun sonunda ne var biliyor musun? Cennet mi diyorum. Evet, sevdiğimizde ve sevildiğimizde bir insanın yüzünü güldürüp hayır duasını aldığımızda cennete yaklaşırız bir adımcık daha. Her gün bir ufak adım. Başaracaksın diye söz veremem ama deneyeceğiz, çalışacağız. Nihayet o hafta neyle karşılaşacağımı bilmeden ziyaret salonuna gidiyorum. Memur Andrew orada. Bana bakmıyor ama şayet seyredilecek bir dram olursa kaçırmak istemediğini tahmin edebiliyorum. Derken görüyorum onu. Yunus bu. Yıllardır görmediğim kardeşim. İçeri atıldığım günden beri beni görmeye yalnızca iki kere geldi. İlki mahkemeden hemen sonraydı. Tek kelime konuşmadık. Gözlerini ellerine dikip oturdu öylece. Bir yıl sonra yine geldi. Yine suskundu. Bir daha da gelmedi. Koca adam olmuş. Orta boylu, ince yapılı. Bayağı yakışıklı. Ama ne kadar değişse de gözleri aynı. Yumuşak, nazik, uzun kirpikli. Selam ufaklık. Merhaba abi diyor. Birbirimize bakıyoruz. Önce ben kaçırıyorum gözlerimi. Esma ile yüz yüze gelmek daha kolaydı benim için. Nefret ediyor kız kardeşim benden. Basit ve net. Arada sırada buraya öfkesini kusmaya gelirdi. Yüzüme karşı söylemediğini bırakmazdı. Yine de onun yanındayken şu anda olduğum kadar suçlu hissetmezdim kendimi. Yunus'un gözlerinde dayanamadığım bir şey var. Anlama ihtiyacı. Hala bir açıklama peşinde. Hala insanların temelde kalbi selim olduğuna inanıyor ve benim nasıl böyle dehşetengiz bir cürüm işlediğimi anlamak istiyor. Müzik nasıl gidiyor? Harika diyor heyecanla. İlk albümüm çıktı geçenlerde. Sana bir tane getirdim ama elimden aldılar. Sonra ileteceklermiş. Öyle dediler. Elbette merak etme diyorum. O albüm asla elime geçmeyecek biliyorum. Hayırdır Yunus, neden geldin buraya? Yanlış anlama, seni gördüğüme sevindim. Yalnızca şaşırdım biraz. Duraklıyor. Bir gölge dolaşıyor yüzünde. Yakında çıkacaksın diyor. Planlarının ne olduğunu bilmem gerek. Ne saçma soru, ne saftirik. Hayatı kaymış bir insanın ne planı olacak ki? Ama karşımdaki küçük kardeşim, kalbini kırmaya niyetim yok. Ayrıca Zişan'a yükselişe geçeceğime dair söz verdim, her ne demekse. Düzgün bir iş bulmak, sakin bir hayat sürmek, Kate razı olursa oğlumla arayı kapatmak. Bir an bekliyorum. Seninle ve Esma'yla daha fazla zaman geçirmek, tabii eğer isterseniz. Yunus sırtını dikleştirip gözümün içine bakıyor. Bunu sana söylesem mi söylemesem mi diye çok düşündüm. Sonunda tek kelime etmemeye karar verdim. Bunca yıldır söylemedim. Esma da, aramızda öyle anlaştık ama artık hapisten çıkıyorsun. Ben de bu işi şansa bırakmak istemiyorum. Gülüyorum hafifçe. Bilmece gibi konuşuyorsun. Alnı kırışıyor. Annemi öldürdüğünde çocuktum. Durduramadım seni. Ama ona yine zarar vermeye kalkarsan bil ki durum farklı olur. Karşında beni bulursun. Bir an kardeşimin aklını kaçırdığından korkuyorum. Gördüm böyle vakalar. Kaçıklar kanadında da çok var. Kederden kafayı yiyen. Ne diyorsun be ufaklık? Diyorum ki annemi seviyorum ve ona bir daha zarar vermene asla müsaade etmeyeceğim. Yunus, annemiz... Hayır, sözümü bitirmedim daha diye araya giriyor yüksek sesle. Memur Andrew gözünde bir pırıltıyla bizden yana bakıyor. Derken Yunus sesini alçaltıyor. Fısıltısı öyle boğuk ki söylediğini duyduğumdan emin olamıyorum. Duyduğumu bildiğim halde. İskender dinle beni diyor. Senden sakladığımız bir şey var. Annem, annemiz ölmedi, o hayatta. İskender Toprak, Shrewsbury Hapishanesi 1991. Yunus, 30 Kasım 1978 Londra. Yunus kahvaltı tabağından başını kaldırıp kanepede oturan iki kadına gülümsedi. Bir mucize olmuştu. Cemile teyzesi Londra'ya gelmişti. En son 3 yıl önce görmüştü çocuk onu. Daha önceleri her sene ziyaretine giderlerdi. Öyle kısa ve duygusal olurdu ki bu temaslar neredeyse başı dönerdi. Ama son zamanlarda tatil yapmaya güçleri yetmediğinden seyahat etmez olmuşlardı. Karşılıklı bunca hasret ve düzinelerce mektubun ardından bir kez daha aynı çatı altındaydı kardeşler. Pembe kader ve Cemile yeter. Yunus arkasına yaslanmış, ilk bakışta tıpatıp aynı olan ikizleri inceliyordu. İki resim arasındaki farkları bul oyunu oynarcasına, pembe solaktı, Cemile değil. Pembenin gamzesi sağ yanağındaydı, Cemile'ninki solda. Pembenin beni alnının sağındaydı, Cemile'ninki bir yanda. Saçlarını ters taraftan ayırıyorlardı. Cemile 2 santim daha boyluydu, kolları, bacakları azıcık daha uzun, parmakları daha kemikliydi. Başka ne fark var anne? Ne var fark anne? Aslında bir tane daha var, en önemlisini unuttum. Yunus atıldı hemen. Sahi mi, neymiş o? Yanıt Cemile'den geldi. Kalplerimiz ters yerde atar. Nasıl yani? İkizlerde nadir rastlanan bir durumdu. Pembenin kalbi bedeninin solunda çarparken Cemile'ninki sağ taraftaydı. Vay be diye bağırdı Yunus. Onun heyecanını gören pembe gülüverdi. Uzun zamandır hissetmediği kadar zinde ve azade hissediyordu kendini. Cemile ailenin diğer 2 üyesini henüz görememişti. Biri artık Londra'da olmayan ve Abu Dhabi'den kartpostal yollayan Adem'di. Diğeri ise önceki gece eve herkes yattıktan sonra gelip sabah erkenden çıkan İskender'di. Pembe ona teyzesinin geldiğini söylemeye fırsat bulamamıştı. Bu akşam sürpriz yapacaklardı. Teyzesinin dizinin dibinde oturan Yunus evde kalmak için bahane aramaya başladı. Kendini iyi hissetmediğini söyledi. Boğazı ağrıyordu. Hiç hali yoktu. Söylediklerinde azıcık doğruluk payı varsa bile abarttığından emindi Pembe. Ama ikizinin şerefine oğlunun okula asmasına izin verdi. Sadece bir günlüğüne. Pencere önünde çaylarını yudumlarken iki bacı Kürtçe konuşmaya başladılar. Pembe başının dertte olduğunu anlattı Cemile'ye. Elyas'la sinemalara gittiğinin kokusu çıkmıştı. Herkes bir evin eklediğinden dedikodular, iftiralar başlamıştı. Üstelik İskender'in kulağına ulaşmış olmalıydı kem sözler. Gayrı yüzüme bakmaz oldu diye fısıldadı Pembe. İşe gitmesini yasaklamıştı İskender. Yetmezmiş gibi evden çıkmasına da izin vermiyordu. Bütün bunları anlatırken içi kan ağlasa da ne kadar endişeli olduğunu Yunus'a fark ettirmemek için zoraki bir gülümseme yerleştirdi yüzüne. Çözülür elbet Allah'ın izniyle. Hele ben bir konuşayım yeğenimle dedi Cemile. Sonra neşeyle ekledi. Bak ne diyeceğim. Neden ben yapmıyorum bugün alışverişi? Sebzelerin en tazesini seçer, ekmeklerin en lezizini bulur, otların en alasını bilirdi. İngilizce bilmiyordu ama Yunus yardım ederse sorun olmazdı. Hemen atladı fırsatın üstüne Yunus. Teyzesiyle zaman geçirme fikrine bayılmıştı. Evet evet, ne olur gideyim anne. Hani sen hastaydın dedi Pembe muzipçe. Sonra dayanamadı, kabul etti. Gecikmeyin ama, olur mu? Başka günlerden bir farkı yoktu. 30 Kasım Perşembe, Cemile ve Yunus ayakkabılarını giyerken Pembe onları durdurdu. Bir dakika bekleyin. Çantasından bir ruj çıkardı ve kardeşinin yılların güneşi ve ayazıyla kupkuru olmuş dudaklarını boyadı. Sonra ikizinin başındaki eşarbı çekip aldı. Cemile'nin gür saçları kızıl kumral bir çağlayan gibi omuzlarına döküldü. Böyle daha güzelsin. Tereddüt etti Cemile. Antredeki aynada kendine baktı. Bu yeni elbise, yeni saç, yeni Cemile huzursuz etmişti onu. Ama Yunus sabırsızlanıyordu. Hadi teyzeciğim gidelim, şahane görünüyorsun. Teslim oldu Cemile, ayak uydurdu sevdiklerine. E madem öyle istiyorsunuz. Gülümseyerek kardeşine bir miktar para uzattı Pembe. Yunus'a da bir avuç bozukluk. İkisini de öptü yanaklarından. Kakule almayı unutmayın. Akşama et var. Kakule de kahveye lazım. Böylece çıktılar evden. Yunus ve Cemile birbirlerinin yoldaşlığından hoşnut. Yunus da aralarda Kürtçe muhabbet etmeye çalıştı Cemile. Ama onun hiçbir şey anlamadığını gördü. İkisinin de Türkçesi gürbüz olmadığından çat pat konuşarak, el ele tutuşarak gezdiler Londra sokaklarında. Tam 2,5 saat güle oynaya alışveriş ettiler. Eve dönmek üzerelerdi ki yolda tesadüfen Tobiko'ya rastladılar. "Naber ufaklık?" dedi Tobiko. "Bugün büyük gün, haberin var mı?" Dediğine göre tüm ekip toplanmış, eski evlerini yeniden işgal etmeyi planlıyorlardı. Sonunda o an gelmişti. Uzun zamandır beklenen karşı saldırıyı gerçekleştireceklerdi gece yarısı. Belediyenin evin etrafına koyduğu tahta perdeleri kırmak için levye kullanacak, uyku tulumlarıyla içeri sızacaklardı. Ertesi sabah mahalleli uyandığında iş işten geçmiş olacaktı. Şayet belediye meclisi gene adam göndermeye kalkarsa taşlar ve şişelerle onları kovalayacaklardı. Tobiko'nun heyecanını gören ve ondan kopmak istemeyen Yunus, ani bir kararla teyzesine dönüp arkadaşıyla takılmak için izin istedi. Hem neredeyse eve varmış sayılırlardı. Zaten alışveriş listesindeki her şeyi almışlardı. "Bana bak, annenin bir şey demeyeceğine emin misin?" diye sordu Cemile. "Oyalanmam ki," dedi Yunus. "Hemencecik yetişirim sana, merak etme." Böylece onları orada bıraktı Cemile. Bir başına torbaları yüklendi. Yunus'un ona gösterdiği istikamete doğru aheste revan yürümeye başladı. Yolda birkaç kez durdu. Önce bir sokak çalgıcısına kulak verdi. Bir sokak ressamını seyretti. Vitrinlere baktı. Bu şehir, rüyalarında kendini kanter içinde kovalanırken gördüğü o tuhaf yere ne kadar benziyordu. Öylesine aldı ki aklını bu fikir, peşine birinin takıldığını fark etmedi bile. Pembe, 30 Kasım 1978 Londra. Cinayetten sadece 2 saat önce mutfakta Suzan Suzi'yi mırıldanıyordu Pembe. Şarkı kederliydi ama kendini bedbaht hissetmiyordu. Her ne kadar kaygılarından azat olmamışsa da kardeşinin gelişi hayata olan inancını tazelemiş, yepyeni bir umut vermişti. Bir süre önce Adem'e bir mektup yazıp artık yollarını resmen ayırmaları gerektiğini anlatmıştı. Yanıt gelmemişti henüz. Gerekirse bir avukat tutacaktı Pembe. Boşanma davası açacaktı. Bunu ne Elyas ne başka bir erkek uğruna yapacaktı. Bir kez geliyordu insan dünyaya ve muhabbetsiz bir yuva istemiyordu artık. Dolu dolu yaşamak istiyordu. Dürüst ve dobra. Adem belki üzülecekti bu karara ama şaşırmayacaktı. Hatta bu zorlu adımı atan kendisi değil, Pembe olduğu için rahatlayacaktı. İskender'i ikna etmek zor olacaktı kuşkusuz. Ama iştenlikle anlatırsa oğlunun kendisini anlayacağına inanıyordu Pembe. Yalan söylemeyecek, yalnızca gerçekleri dillendirecekti. Her şey düzelecekti. Tüm kalbiyle inanıyordu. Akşam yemeği için Elyas'tan öğrendiği bir turta hazırlıyordu. 6 hamur, un, tereyağı, yumurta ve şeker. Üstü limonlu krema, 5 yumurta sarısı, margarin, pudra şeker, mısır unu. Cemile'ye sürpriz olacaktı. Küçükken tuzlu limon yemeye bayılırlardı. Hatta bir tekerlemeleri bile vardı. Ekşiye tuz kat, yeme de yanında yat. Ablaları hediye hayatta yiyemez. Ne zaman denese yüzünü buruştururdu. Gerçi Cemile'nin eski iştahı kalmamıştı. Londra'ya geldiğinden beri ne doğru dürüst lokma yemiş ne kendinden bahsetmişti. Değişmişti kız kardeşi. Koyu halkalar gölgeliyordu gözlerini. Gülümseyişi ikircikliydi. Bir tek Pembe'nin fark edebileceği ufak tefek değişikliklerdi bunlar. Çocuklar bir şeyin farkında değillerdi. Onlar teyzeleriyle annelerinin birbirlerine hala ne kadar benzediğine şaşırmışlardı. Hele Cemile giysilerini atıp Pembe'nin elbiselerinden birini giydiği ve saçlarını aynı şekilde taradığı vakit onları birbirlerinden ayırmak imkansız olmuştu. Yumurtaları şekerle çırpıp kar kıvamına getirdikten sonra fırını yaktı. Elyas'ın bolca limon kabuğu rendesi eklemesini tembihlediğini hatırladı. Limon ve portakalları balkonda bir bambu sepette tutardı. Bir ara limon ağacı yetiştirmeye heves ettiyse de Londra ayazında donmuştu her biri. Hala aynı şarkıyı mırıldanarak balkona çıktı. Bakışları gayri ihtiyari balkon demirlerinden öteye aşağıdaki sokağa kaydı. Aynı anda ikizinin elinde torbalarla Lavanta sokağına girdiğini gördü. Demirlerin üstünden uzanıp el salladı. Cemile Meltem, yukarıya bak, buraya. Kardeşinin gözlerini balkona doğru kaldırmasıyla bir gülümseme yayıldı Pembe'nin yüzüne. Tavırlarının altında çocuksu bir saflık vardı. Bir sis tabakası gibi incecik bir masumiyet, sonsuz bir sevgi, biraz da kıskançlık. Bu sonuncusu hep vardı aslında. Hep gıpta etmişti Cemile'ye. Birbirlerine ne kadar benzeselerdi, aynı değillerdi. Doğal bir cazibesi vardı Cemile'nin. Çiçeğin arıyı çekişindeki gibi zahmetsiz bir albeniyle etkilerdi insanları. Pembe'den farklı olarak hem hayat ve dirayet dolu hem de kararlı ve soğukkanlıydı. Sana tatlı yapıyorum. Ne yapıyorsun diye sordu Cemile. Yanından geçen bir araba yüzünden söyleneni anlayamamıştı. Diyorum ki sana, aniden durdu Pembe. İskender'i o an fark etmişti. Büyük oğlunun kız kardeşinin peşinden gelişini seyretti. İskender'in gözleri kısılmış, çelik çentiklere dönüşmüştü. Bakışları sertleşmiş, çenesi kasılmıştı. Dudakları kendi kendisiyle kavga edercesine oynuyor, anlaşılmaz laflar ediyordu. Durumu kavrayamadı Pembe. İskender'in Cemile'ye doğru hamle edişini gördüğü, elindeki bıçağı seçtiği halde anlayamadı olup biteni. Ama gözleri önündeki perde sonunda kalkıverdi ve birden anladı gerçeği, yaklaşan tehlikeyi. Soluğunun kesildiğini hissetti. Limonlar hala elinde. Balkondan fırladı, oturma odasını aştı, merdivenleri soluk soluğa inip sokağa çıktı. Koştu Pembe. Oğlunun kız kardeşini bıçaklayışına tanık olduğunda yalnızca 2,5 metre uzaktaydı. Bu işi bir an önce bitirip yoluna gitmek istermişçesine özensizce ve aceleyle savurdu elindekini İskender. Çelik havada bir yarım daire çizip Cemile'nin göğsünün sağ tarafına saplandı. Arkalarda Pembe boğuk bir ses çıkardı. Anında anlamış, ta içinde duymuştu bıçak ikizinin yüreğine saplanmıştı. İskender geri adım atıp durakladı. Kaşlarını çatarak elindeki metale baktı. Ne yaptığını bilmez bir hali vardı. O ana dek iplerin ucunda dans eden bir kuklaydı adeta. Ancak şimdi uykusundan uyanmıştı. Silkinerek bıçağı kenara attı ve ters yöne doğru koşmaya başladı. Birilerinin çığlık attığını duyuyordu Pembe. Rüzgarda çoğalan, uzaklardan gelen bir ulumaydı. İç parçalayan, acı dolu bir feryattı. Sesin kendisinden çıktığını anlaması zaman aldı. Hareket edemiyordu, bedeni yoktu, cismi yoktu. Yalnızca bir figandı. Kendi iradesinden bağımsız şekilde, sarmallar halinde birbiri ardınca yükselen, ruhunda dönüp durarak sonsuz bir yankıda eriyen çığlıklara indirgenmişti bütün varlığı. Gözleri kocaman, boğazı düğüm düğüm, kardeşine doğru atıldı. Torbalardaki eşyalar sokağa saçılmıştı. Ekmekler, peynirler, mayhoş elmalar, bir saksı fesleğen, bir paket kakule uyur gezer gibiydi bacısına sarılırken. Öptü Cemile'yi, alnını, boynunu, elmacık kemiklerini, nabzına baktı, susmuştu atışı. Bedeni gevşemiş, sıcaklığını yitirmeye başlamıştı. Yüzünün rengi uçup gitmişti. Tek kalan göğsündeki yarayla aynı renkteki rujuydu şimdi. Damla damla akıp gitmekte olan can onunmuş gibi tir tir titremeye başladı Pembe. Sessizce ağlayan, belki 100 kere salladı ikizini kollarında. Görünmez bir beşik oldu, bir öne bir arkaya. Yerde genişleyen kan gölü koyulaşıyordu. Koşuşturan ayak sesleri, dehşet dolu fısıltılar ilişti kulağına. Köşeyi dönen ambulansın sirenini duydu nice sonra. Araba kapıları, polis telsizleri, suların içinden gelir gibiydi hepsi. Birisi ya da bir şey değdi tenine, elinden tutup ayağa kaldırdı onu. Kör bir insan gibi kollarını uzatarak ilerledi. Asfalt sertti pomponu terliklerinin altında. Gözlerinde yaşlardan bir perde, birilerinin yönlendirmesiyle uzaklaştı ikizinden. İfade vermek için gidip polis arabasının yanında beklemesini söyledi. Ama Pembe anlamadı. Anlasa bile muhtemelen dinlemezdi. Bir türlü uyanamadığı bir karabasandaymışçasına yürümeye başladı. Bu arada görgü tanıkları olanları anlatıyordu. Kimi polise, kimi birbirlerine, kimi hiç tanımadıklarına. Arbedeyi yeni fark eden yaşlı bir kadın, iyi kalpli Arnavut komşu, sokağın diğer ucundan yaklaştı. Şaşkınlık ve dehşetle koştu yerde yatan bedene. Çığlıklar atarak, feryatlar ederek dizlerinin üstüne çöktü. Ah zavallı Pembeciğim, ne oldu sana canım komşum? O esnada sokağın öbür ucuna varan Pembe tepeden tırnağa ürperdi. İsmine ağıt yakılıyor olması ne kadar tuhaf bir duyguydu. Tüyleri ürperdi ama aynı zamanda garip bir donukluk geldi üstüne. Ayakları külçe, dili lal, kederi öyle baskındı ki ruhu ayaza kesti. Ne durdu ne dönüp ardına baktı. Kollarını göğsünün üstünde birleştirip kuvvetli bir karayele karşı yürüyormuşçasına kafasını öne eğerek süzüldü kalabalığın arasından. Pembe o gün sokaklara sığındı. Şehrin daha evvel görünmediği yerlerine ayak bastı. İskender elini kolunu sallayarak dolaşırken ne eve ne Elyas'a gidebileceğini biliyordu. Oğlu her an hatasını fark edip peşine düşebilirdi. Yası öyle derindi ki kendini bir türlü düşünemiyordu. Korkusu öyle keskindi ki kardeşinin acısına tam yanamıyordu. Sık sık durup derin nefesler alarak kendini sakinleştirmesi gerekti. Kristal makasın etrafında çemberler çizdi. Sonunda kendini girişin karşısında buldu. Bir aracın ardına saklanıp Rita'nın pencereden görünen profiline baktı. İki müşteri, bir de yeni çırak olduğunu tahmin ettiği birisi, saçları patlıcan moruna boyalı bir genç kadın vardı içeride. Pembe havlu ve önlükleri kuruttukları avluya girmek için dükkanın arkasına dolaştı. Şansı yaver giderse orada üstüne geçirecek bir şey bulabilirdi. Bluzuna bulaşan kanı kollarını önünde kavuşturmak suretle gizlemeye çalışmıştı o ana dek. İnsanlar nasıl fark etmemişlerdi hayret. Belki de görmezden gelmişlerdi. Avlunun kapısını açıp girmesiyle durması bir oldu Pembe'nin. Ağzında koca bir sakız, içeride çalan müzikle salınarak havluları toplamaya çıkıyordu yeni çırak. Geriye dönmek için geç olduğu için gibi saklanacak bir yer de yoktu Pembe için. Karşılaştılar. Durup şaşkınlıkla birbirlerine baktılar. "Affedersiniz," dedi Pembe, yanakları yanarak, ileri atılıp önlüklerden birini kaptığı gibi koşarak uzaklaştı. "Hey, ne yapıyorsun?" diye bağırdı çırak. "Hırsız," ama Pembe gitmişti bile. Sonraki birkaç saat boyunca kış güneşinin hoyrat dokunuşunu ensesinde hissederek dolaşıp durdu. Gidecek yeri yoktu. Polise teslim olsak sorguya çekerlerdi. Dillerini anlayamaz, sorularını yanıtlayamazdı. Sonunda suçlu durumuna bile düşebilirdi. Hem ona iyi davransalar bile hikayenin sansasyonel ayrıntılarını basına sızdırmaktan geri durmazlardı. Komşulara sığınamazdı. Kim alırdı böyle bir riski? İskender'in kendi başına hareket ettiğinden emin değildi. Birileri onu yönlendirmiş olabilirdi. Eğer öyleyse başka kimler dahildi bu işe? Tarık, ya kocası, iki kardeş bir olup öz anasının kanına girmeye ikna mı etmişlerdi İskender'i? Başı zonkluyordu. Elias'tan başka kimseye güvenemezdi. Ama onu düşünmek bile ürpermesine yetiyordu. Buraya kadardı. Bir daha görüşmeyeceklerdi. Pembe ondan uzak durduğu müddetçe güvendeydi Elias. Öldüğünü sanması daha iyiydi. Suçluluk aylardır koynunda beslediği gün be gün semiren o sinsi yılan artık olanca çirkinliğiyle dışarı çıkmış, ruhunu kemirmeye başlamıştı. Kendini suçluyordu. Başlarına bu belayı getiren Elias'la olan ilişkisiydi. Aslında bakılırsa daha orada İskender'i aklamaya, kendini karalamaya başlamıştı. Diğer iki evladını görmeyi çok istiyordu. Ne yapacaklardı acaba teyzelerinin ölüp annelerinin ortadan kaybolduğunu öğrenince? Polis ne anlatacaktı ve onlar ne diyeceklerdi polise? Hava kararınca tehlikeli olduğunu bildiği halde mahallesine geri döndü. Elinden geldiğince saklanarak arka bahçelerden, avlulardan, garajlardan geçerek topukları çalılardan çizilmiş vaziyette Lavanta sokağına ulaştı. Cemile'nin saatler önce düştüğü yerde tebeşirle çizilmiş bir silüet vardı. Olay yeri kordon altındaydı. Yakınlarda iki üç kişi sigara içip konuşuyordu. Evin kapısı ardına kadar açıktı. Başsağlığına gelenlerin biri girip biri çıkıyor, yiyecek dolu tepsiler taşıyorlardı. Ağlamalar, ilenmeler duydu ama sözcükleri çıkaramadı. Daha fazla yaklaşmayı göze alamadı. Çağrına çağır uzaklaştı. Hayatı boyunca temizlik takıntısı olan Pembe o gece bir banka şubesinin önünde çer çöp dolu köşeye kıvrıldı. Yakınlardaki bir genel tuvaleti kullandı. Bir lokantadan su ve yiyecek dilendi. Ağlayarak uyuyakaldı. "Uyan, kalk oradan seni alçak." Evsiz bir adamdı tepesine dikilen. Uzun boyluydu. Sarkmış bir bira göbeği ve gür kaşları vardı. "Allah'ın cezası, ne işin var benim yerimde?" Panikle yerinden fırladı Pembe. Dudakları titriyordu. Özür dilerim." Ona doğru sendeledi adam. Kokusu Pembe'nin yüzüne çarptı. Şarap, tütün, naftalin ve sidik karışımı. Hamleyi savuşturup dışarı attı kendini. "Nereye gidiyorsun yavrum? Neden korktun?" Pembe sokağa dönüp de gözden kaybolana dek ardından baktı adam. Sonra kendi bildiği bir şakaya güler gibi kıkırdayarak hala sıcak olan köşeye yerleşti. İç geçirerek botlarını çıkardı ve ayaklarını ovalamaya başladı. Tıpkı bir başka gün metroda yaptığı gibi. Ayrım sonu, sayfa 416.